Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim, sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, birinci sorumuz şöyle olacak. Geçen günlerde arkadaşlarımızla tartıştığımız bir konu oldu. Onunla ilgili olarak başlamak istiyorum. Konu ticari ahlak meselesi. Şöyle ki, aynı ürünü farklı pazarlarda, bunlar fiziki veya sosyal medya pazarları olabilir, farklı fiyatta satmanın hükmü nedir ve ahlakiliği nedir diye aramızda tartıştık. Bazı arkadaşlarımız farklı medya mecralarında, sosyal mecralarda farklı fiyatlamanın olabileceğini savundular. Bu konuyu nasıl bize açıklarsınız? Buyurun efendim.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz hayatın her alanına dair bizlere ışık olacak bir takım talimatlar vermiş. Bunlardan pazarla ilgili olan talimatlar çok açık ve net bir şekilde İslam'ın pazara bakışını bizlere anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine-i Münevvere'ye geldiklerinde ilk yaptıkları şey Müslümanlara ait bir pazar oluşturmak oldu. Müslümanlar pazarın kurucusu olduğu bir ortamda pazarın işleme şekliyle Müslümanların pazarın kurucusu olmadığı bir ortamda pazarın işleme şekli birbirinden farklı. Bazen şöyle bir ikilem içerisinde oluyoruz. İslam'ın pazarda düzenleyici olmadığı bir alanda İslami hükümleri o pazara uygulamaya çalışıyoruz. Böylelikle bir kaymaya da sebebiyet veriyoruz. Dolayısıyla burada temel meseleleri gündeme getirmek lazım geldiği kanaatindeyim. Bunun başında da zulmetmeyeceksin, zulme tabi olmayacaksın. Evet, İslam'ın kontrol ettiği pazarda hariçten hiçbir müdahaleye, devletin müdahalesine dahi müsaade edilmez. Yani pazara müdahale edilmez. Pazarda suni fiyat oluşumuna müdahale edilmez. Pazar kendi tabii ortamında teşekkül eder. İnsanlar sabah alıcılar da satıcılar da pazara gelirler ve alıcı, satıcı, talebi, arzı üzerinden pazarda fiyatlar oluşur. Ama bir pazara bakıyorsunuz ki burada yalancı talepler var. Yani veya talep oluşturmaya yönelik yalancı bir takım bilgiler ortalıkta dolaşıyor. Böyle olunca arz ne kadar çok olursa olsun fiyatlar yukarıya doğru tırmanışa geçiyor. Böyle bir durumda burada işte serbest piyasa ekonomisinden bahsederek ki İslam'ın pazar anlayışı serbest pazar anlayışına yakındır. Hariçten piyasaya müdahaleyi kesinlikle İslamiyet onaylamaz. Ama bu pazarın gerçekten dışarıdaki müdahalelere kapalı bir pazar olup olmadığı meselesi gündeme geldiğinde, mesela pazarda sadece 3-5 kişinin belli bir malı satmasına müsaade ediyorsunuz. Bir hal yasası çıkartıyorsunuz ve mecburen diyorsunuz bütün ürünler, meyveler, sebzeler önce hale uğrayacak diyorsunuz. Dolayısıyla siz piyasaya bir şekilde müdahale edince o müdahaleyi işinize geldiği yerde müdahaleye açık, işinize geldiği yerde müdahaleye kapalı bir hale getirdiğinizde işte bir dönem mesela nas var nas var diye faizleri ekonomik olarak enflasyonun çok çok altında dağıtmaya başlayınca sanki Cenab-ı Allah %10 faize müsaade ediyor da %20 olunca müsaade etmiyormuş gibi. Yani nas var evet ama nas faizin tamamına var. Sen nası ben faizi düşük tutuyorum diye kullanmaya kalkarsan yanlış bir iş yapmış olursun. Ekonominin de nihayetinde kötü yönetilmesine olayı çevirmiş olursun. Binaenaleyh piyasayı kendi halinde bırakmak lazım. Kendi haline bırakılan bir piyasada fiyatlar arz ve talep dengesine göre değişir. Bu yönüyle de piyasada oluşan fiyatlar, pazarda oluşan fiyatlar kişiyi bağlayıcı hale gelir. İstersen sen bir malı 100 liraya üret, mal etmiş ol. Eğer piyasa bunu 50 liraya alıyorsa sen onu 50 liraya satmak zorundasın. Yani yok ben 100 liraya mal ettim, 100 liradan aşağıya satmam dediğinde mal elinde kalır. Ama eğer bir tekel oluşturulmuşsa, malı sadece sen satabiliyorsan, o zaman istediğin fiyatı mala getirme hakkı sana verilmez. Binaenaleyh piyasanın normal işleyişinde arz ve talep dengesi fiyatı belirler. İstersen 3 liraya mal et, eğer piyasada 30 liraya satılıyorsa 30 liraya satarsın. İstersen 300 liraya mal et, piyasada 30 liraya satılıyorsa 30 liraya satarsın.
Şimdi değerli hocam, biraz daha müşahhaslaştıralım konuyu. Şöyle ki şimdi bizim bulunduğumuz yer açısından şöyle bir örnek verildi. Bulgurlu pazarında yani satıcı bir portakalı 70 liraya satarken Ümraniye pazarında 30 liraya satıyor. Bir de sosyal medyada işte A mecrasında 30 liraya satarken işte B mecrasında 70 liraya satıyor. Deniyor ki bunların yani alıcıları farklı, kitle farklı. Dolayısıyla burada farklı fiyat çekmek normaldir. Buna ne diyorsunuz?
Aynı şeye geliyoruz. Yani Ümraniye evet. pazarında da eğer herkesin 50 liraya sattığı şeyi siz 30 liraya satarsanız piyasanın düzenini bozmuş olursunuz. Herkesin 50 liraya sattığı bir malı 100 liraya satmaya kalkarsanız yine piyasanın düzenini bozmuş olursunuz. Ümraniye'de oraya pazara mal getirenlerin pazar için ödedikleri metrekare birim fiyatı farklıdır. Ümraniye'nin haricinde Üsküdar'da efendim Pendik'teki farklıdır. Dolayısıyla yani bunları birbirleriyle kıyas etmek yanıltıcı olur. Yani mesela bakıyorsunuz karpuz Bursa'da şehir içerisinde kilosu 10 liradan satılıyor. Ama şehrin 50 kilometre dışında bir ilçesinde tarlada 50 kuruşa satılıyor. Ama onu tarladan alıp şehir merkezine getirmek, belli bir risk üstlenmek, yani satılabilir de satılmayabilir de, getirirken nakliye için ödediğiniz bir para var. Burada temel mesele şu, yani fiyatlara sınırlandırma meselesi şöyle bir sorunla karşımıza bir problem getiriyor. Piyasayı bilmeyen adamın aldatılma marjları nedir? Yani şimdi bir adam geliyor sizden efendim bir ürün alıyor ve siz ona diyorsunuz ki ben bunu maliyetine sana veriyorum. Eğer maliyet hesabına dahil olmayan bir şeyi maliyet olarak koyuyor ve maliyetine veriyorum diyorsanız o zaman yalan beyanda bulunuyorsunuz. Yalancılık bütün kazancın bereketini götüren, onu helal olmaktan çıkartan bir unsurdur. Ben maliyetin üzerine %20 koyuyorum, satıyorum diye bir şey söylüyorsanız, o %20 değil de %200 maliyetin üzerine bir fark koyuyorsanız, bu da aldatmanın en marjinal şeklidir.
Tamam, hiçbir şey söylemedi hocam.
Hiçbir şey söylemediniz ve dediniz ki benim ürünüm 50 lira. Yani piyasada daha ucuzunu da bulabilirsin, daha pahalısını da bulabilirsin. Nihayetinde de adam geziyor, dolaşıyor, farklı farklı tezgahlara bakıyor ve geliyor sizinkinden alıyor. Şimdi sizinkinden aldığında düşünün ki Basri Hocam.
Hocam gezip dolaşmıyor işte.
Tamam, gezip dolaşmamış olsun. Gelip sizden aldığında siz eğer evinizin etrafındaki ağaçtan toplayıp getirmiş olsanız portakalı, ne kadar maliyetle getirip pazarda satıyorsunuzdur? Atıyorum 3 lira 5 lira bir maliyetle. Öbürü de 40 liraya halden alıyor ve 40 liraya halden aldığını getirip 50 liraya satıyor. Şimdi 40 liraya halden alan adam %25 karla 50 liraya satması caizdir. Öbürü 3 liraya mal etti. Dolayısıyla hadi %100 kar yapsın 6 liraya satacak diye bir mantıkla ilerlerseniz o zaman piyasada dengeyi bozarsınız.
Hocam burada piyasadaki dengeyi bozmayı kastetmiyoruz. Kastettiğimiz şey şu, yani farklı alıcılar, yani kitle, müşteri kitlesinin farklı olmasından kaynaklandığı için bu semt diyor daha zengin bir semt. Ben burada bu kadara satıyorum diyor. Ve yani isim verecek olursak diyelim ki Instagram'da 200 liraya sattığı bir ürünü Facebook'ta 100 liraya satıyor. Aynı adam aynı yerden ve bunların diyor alıcıları farklı diyor. Yani anlatabiliyor muyum? Buradaki satıcının bu durumu ahlaki mi değil mi? Caiz mi değil mi?
Aynı noktaya geliyor. Ben ne dediğiniz A platformunda ne de B platformunda bir şey satmıyorum. Satanlarla da bir hukukum yok. Ama iki platform da farklı bir pazarı temsil ediyor olabilir. Öyle müşteri tiplemeleri var ki eğer sen piyasada 100 liraya satılan malı ona 100 liraya satacak olsan almıyor. 200 liraya sattığında alıyor. Yani bu
tamam,
arz
bu ahlaki talep, mi? Evet ahlakidir mi diyorsun?
Şöyle,
yoksa
şöyle bir
değil
şey.
Mi?
Senin bir dükkanın var, senin bir bakkalın var. Bakkalına sabah gelen müşteriye 10 liradan satıyorsun. Peşinden gelene 15 liradan satıyorsun. Peşinden gelene 20 liradan satıyorsun. Böyle bir davranış ahlaki bir davranış değil. Yani aynı yerde sen gelen müşterinin kılık kıyafetine bakarak bir fiyat ayrımına gitmen doğru değil. O malın bir satış fiyatı vardır senin portföyünde. O satış fiyatının üzerinden zengin de gelse, fakir de gelse aynı fiyattan satış yaparsın. Ama bir adam geldi ihtiyacı var. Sen o malı 10 liraya mal ettiğin halde ona 5 liraya satıyorsun. İstesen karşılıksız da verebilirsin. Bağış da yapabilirsin, hibe de yaptım, hediye de ettim diyebilirsin. Ama karşı tarafın rencide olacağını düşünerek ona 10 liraya mal ettiğin bir malı 5 liraya satıyorsun. Bunda da bir problem yok. Ama normalde 10 liraya satılan veya sattığın bir malı nasıl olsa gelen bu adam hesabını kitabını yapmıyor diye 20 liraya satarsan onu aldatmış olursun. Fakat A dükkanında yani iki tane bakkalın var diyelim. Biri fakir bir muhitte de öbürü zengin bir muhitte. İkisine de aynı fiyatı gösterme mecburiyetin yok. Bir yerdeki maliyetinle öbür yerdeki maliyetin farklı olabilir. Havalimanında niye bir suyu 30 liraya satıyorlar? Çünkü orada ödediği kiralar daha fazla adamın. Oraya gelen 3'ün 5'in hesabını yapmıyor diye adam daha yüksek fiyat çekiyor. Dolayısıyla ama yine ben baştaki noktaya dönmek istiyorum. Yani pazarın bir şekilde müdahalesi olmuşsa artık orada pazarın ahlakı bozulmuştur. Pazara müdahale eden fiyatlara da müdahale etmek zorundadır. Yani şimdi bir adam 3 tane eline fazla su alıp havalimanında su satabilir mi? Satamaz. Niye? Burada diyorsun suyu satmanın bir bedeli var. O zaman oradaki suyu satan adama şu fiyattan bu suyu satacaksın diye bir mecburiyeti devletin düzenleyici kuruluşun getirme meselesi ortaya çıkıyor. İşte mesela önümüzdeki günlerde hava taşımacılığı yapan bütün şirketlerin şu kadar suyu yolcu başına bila bedel vermesi şartını getiriyor. Niye? Çünkü sen orada bir suni bir pazar oluşturmuşsun. Yani kendine göre bir pazar oluşturuyorsun ve sana kimse müdahale edemiyor. Ya ben mesela uçağa 5 tane fazla şişe çıkartsam da orada 50 liraya satarken millet ben 30 liraya satsam. Müsaade var mı? Yok. Dolayısıyla tamamen serbest olan bir pazarda fiyatlar zamanla tabii bir şekilde oturur. Şu kadara satamazsın, şöyle yaparsın, böyle yaparsın diye müdahaleler pazarın ahlakını bozar. Pazarda satış serbest olarak yapılır. Düzenleyici kuruluş paranın sahte olup olmadığına, terazinin sahte olup olmadığına bakar. Yani onun haricinde kim bir malı kaça satıyor onunla ilgilenmez. Eğer bir yerde fiyatlar yükselmişse ithalatın önünü açarsınız. Fiyatlar dengelenir. Veya başka satıcıların pazara girmesine müsaade edersiniz. İlahirih.
Yani bu internet ortamındaki yapılan satışlar konusunda ne diyeceksiniz hocam son olarak?
Başta söylediğimi tekrar edeceğim. Yani bir platformda 10 liraya öbür platformda 5 liraya satabilir adam.
Caizdir ve ahlakidir.
Caizdir, ahlakidir.
Evet.
Yeter tamam. Ki yalan bir beyan olmasın.
Yok ya, yalan bir beyan yok.
Yalan bir beyan yoksa ve diğer fiyatları da diğer şeyleri de görebiliyorsa adam.
Adam görüyor ama araştırmıyor. Yani başka sitelere bakmıyor. Adet edinmiş, bu siteden alışveriş yapıyor. Devamlı oradan alışveriş yapıyor ve başka daha alternatiflerine araştırmıyor.
Yapacak bir şey yok.
Evet, peki hocam.
Çünkü her şeyin daha ucuzunu veya daha pahalısını bulmak mümkündür. Hele de internet ortamında bunlar çok daha rahat hale gelmişlerdir. Tabii. Ama bir site var ki müşterisinin her türlü telefonuna çıkıyor ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde dikkatle gözetiyor. Bir sitede var ki yani malı alana kadar telefonuna çıkan var, aldıktan sonra hak getire kimse kimseyi tanımıyor. Elbette yani şimdi satış sonrası hizmeti kaliteli olan bir firma ona göre maliyetine bunu ilave ediyor. Yani öbür bir firmada satış sonrası hiçbir hizmeti yok. Ya onun arasında da tabii olarak bir farklılık
ama yine konusu. Siz yani araya bir şey sokuşturuyorsunuz hocam. Yani
Basri hocam
böyle bak, bir şey
adam X firması bir lamba üretiyor. Kendi sitesinde 100 liraya satıyor. Veriyor 3 harfli marketlerden bir tanesine. Orada 400 liraya satılıyor. Niye?
Niye?
Çünkü adam 400 liraya fiyatı belki maliyetinin altında satarken bir yönden de reklam maliyetini düşünüyor. Yani ben burada sattığımda diyor bu ürünümü reklam yapmış olurum diyor.
Evet.
Dolayısıyla hiçbir şey aynı şey değildir. İki farklı şey eğer farklı yerde satılıyorsa farklı şeylerdir. Yani öyle mülahazalar var ki yani bir dükkan aynı ürünü satıyor. Ya ben mesela çok yaşamışımdır Ramazan'da. Fırından gidersin, fırıncı aynı pidenin düzgününü bakkala götürür verir. Aynı fiyata fırında da satılır, bakkalda da satılır. Bakkaldan herkes alsan sıra beklemeden daha düzgününü alırsın. Ama millet fırına sıraya girmiştir. Hem sıra beklemenin cefasını çeker hem de fırıncı önüne geleni al yarım yamalak eğri büğrü demeden verir. Niye? Çünkü insanlarda öyle bir kültürel alışkanlık olmuş. Yani pideyi Ramazan'da sıra bekleyerek yani o iftara karşı insanın sabırsızlığı o sırada bir nevi bir ritüel haline geliyor. Yani gitsen mesela pideyi bakkaldan aldım desen evdekiler kızıyor niye fırından almadın diye. Ya mübarek aynı.
Sıcaklık sıcak biri sıcak oluyor hocam biri soğuk oluyor.
İşte o zaman sıcaklığın farkını ödersin.
Peki hocam teşekkür ediyoruz Allah razı olsun. Şimdi birinci bölümü böyle uzunca tamamlamış olduk. Kıymetli dinleyenlerimiz kısa bir ara verelim. Şimdi aradan sonra diğer sorularımızla devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam eğitim yılı başladı. Kız ve erkek öğrencilerin bir arada okuması yani karma sınıflarda eğitim görmesi dinen ne kadar uygundur?
Allah insanlığı veya insanoğlunu topraktan yarattığını ifade ediyor. Ondan sonra da o topraktan yaratılan ilk insandan eşini ve her ikisinden de bütün insanlığı yarattığını ve yeryüzüne dağıttığını bizlere bildiriyor. Dolayısıyla kadın ve erkek insan neslinin devamı için olmazsa olmaz iki temel figür olarak karşımıza çıkıyor. Cenab-ı Allah erkeği kadına karşı, kadını da erkeğe karşı meyilli olarak yaratmış. Yani fıtri olarak, fıtratı bozulmayan bir erkek kadına, bir kadın da erkeğe meyleder. Yani onu arzular. Dolayısıyla bu arzulamanın devam edebilmesi için, yani erkeğin kadını, kadının erkeği istemesi, arzu etmesi, devam edebilmesi için aralarında bir cazibiyetin olması gerekir. Şöyle bir şey vardır. Ulaşılan şeyin kıymeti bilinmez. İnsanlar ulaşamadıkları şeyi elde etmeye çalışırlar. Mesela birinci bölümde bir soru sordunuz fiyat farklılığıyla alakalı. Öyle bir yer var ki insanlar oradan alışveriş yapmayı prestij olarak görüyorlar. Ekstra para ödüyorlar. Aynı ürünü daha basit bir yerden satın almaktansa daha prestijli olarak gördükleri yerlere, platformlara doğru yüksek meblağlar ödemek suretiyle yöneliyorlar. Dolayısıyla kadın erkek ilişkisinde bu karşılıklı olan incizap kanununu muhafaza etmek gerekiyor. Onun da yolu cinslerin birbirlerine çok rahat ulaşamamaları. Şimdi mesela deniyor ki evliliğin gecikmesinin sebeplerinden bir tanesi, erkekler ihtiyaçlarını, erkeklik ihtiyaçlarının %70'ini, %80'ini, belki de %90'ını sokakta zaten karşılıyor. Yani bir erkek düşünün, kadın görmüyor, onun evlenmeye olan ihtiyacıyla sabahtan akşama kadar evden çıkar çıkmaz kadının her türlü halini gören bir erkeğin ve aynı şekilde kadının karşı cinse olan ihtiyacı aynı değil. Binaenaleyh dünyada görüldü ki kadın erkek arasında barajların kaldırıldığı, duvarların yıkıldığı ortamlarda evlilikler düşüyor, üreme oranları düşüyor. Bir yandan mesela devletimiz artık diyor Türkiye için çok tehlikeli noktalara geldi nüfus artış hızı. Acil önlemler almamız lazım. Ne yapmamız lazım? İşte çalışan kadınlara şu kadar prim verelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Ama şunu anlamıyorlar, yani bu kadın çalıştığı sürece evliliği bir külfet olarak görüyor. Yani hem ben dışarıda yorulacağım, hem eve geleceğim, kültürel olarak evliliğin bana yüklediği görevleri yapacağım. Ne zorun var diyor, ne derdin var diyor. Dolayısıyla bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Binaenaleyh bunun temeli de karma eğitimle ortaya çıkıyor. Yani dünyada aklı başında veriler gösteriyor ki karma eğitimde başarı oranları da düşük. Ama inatla biz bunu sürdürmenin gayreti içerisindeyiz. Niye? Çünkü Allah ayrılın diyor ya. Bizde de böyle Allah'a karşı bir isyan duruşu var. Allah muhafaza etsin. Allah ayrılın dedikçe birleşmenin bizi kurtaracağını düşünüyoruz. Yanlış. Dolayısıyla bir Müslüman ister kadın olsun ister erkek olsun, karma hiçbir ortamda bulunmayı tercih etmez, etmemeli. Ama bir zaruret vardır, bir ihtiyaç vardır. Ondan dolayı o ihtiyacı görecek kadar, zarureti bertaraf edecek kadar böyle bir ortamda bulunmayı mayınlı bir ortamda bulunmak gibi görür. Yani eğer öyle bir ortamda okuma mecburiyeti varsa orada çok affedersiniz, kendini rahat bir şekilde salarak oturamaz. Orada edebini takınarak, olabildiğince hedef küçülterek, kendini saklamaya çalışarak, varlığını ihtiyaç miktarıyla sınırlayarak hayatına devam eder. Nasıl olsa biz burada işte eğitim görüyoruz, eğitim için her şey kutsaldır diye neyi var neyi yok ortaya dökmez, dökemez. İster kadın olsun, ister erkek olsun. Dini hassasiyeti olan bir kimse karşı cinsle otururken, kendi eşi değilse, karşı cinsle otururken isterse mahremi olsun, mayınlı bir alanda olduğunun farkında olmak durumundadır. Buna göre hareket etmek durumundadır. Eğer mayınlı ortamda eğitim gerçekleşebiliyorsa eğitimine de devam eder. Yok gerçekleşemiyorsa o zaman ona alternatif çözümler üretmek durumundadır. Şimdi eğitim denilince de şöyle bir kutsallık karşımıza çıkıyor. Yani çocuk işte 12 yıl eğitimde olacak. Ondan sonra eğitilmiş işsizlik ordusu artacak.
Çok şükür artık Eğitim Bakanı bu mevzuyu gündemimize aldık dedi.
Aldı da. Yani bu işi yapan da zaten bu Eğitim Bakanı'nın mantalitesindeki hükümetti. Yani 8 yıldan 12 yıla çıkartan da onlardı. Dolayısıyla eğitim siyaset malzemesi haline getirilmemeli. Eğitim ülkenin en temel ihtiyacı ve maalesef eğitimin üzerinden yapılan siyaset eğitimi bugün yaşadığımız aşmazın içerisine getirmiş durumda. Yani eğitime elverişli olmayan, yani insanda nihayetinde bir kumaş basılıyor hocam. Yani bir kumaş var ki bundan çıkmaz diyorsun elbise. Ya o elbiseyi o kumaştan çıkartacağım diye müdürün canından bezmesi, öğretmenin canından bezmesi, öğrencinin canından bezmesi, bir inatlaşma uğruna nesillerin heder olması söz konusu oluyor. Bu yanlıştan dönülmeli. Bakıyorsunuz mesela eğitimi siyasallaştırmayan ülkeler, Uzak Doğu'da kadın üniversiteleri var. Bakıyorsun erkek üniversiteleri var. Yani insanların ne ürettiği önemli. Bilimin, üniversitenin ne ürettiği önemli. Ne tür siyasi kavganın içerisinde olduğuyla ilgilenmekten üreten bir üniversite modeline geçemedik maalesef. İnşallah o günlerde gelecek diye ümit ediyoruz.
İnşallah. Değerli hocam, şimdi diğer sorumuz şöyle. Bu sefer hanımlar erkeklerle birlikte namaz kıldığında nasıl saf tutarlar?
Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetinde bunu görüyoruz. İmam olduğu için önde durur. Ondan sonra yetişmiş olan, yani buluğ çağına ermiş olan erkekler imamın arkasında saf tutarlar. Onların arkasında çocuklar saf tutarlar. Şimdi mesela o da acıyan bir yaramız. Çocuklar camiye gelsinler. Camide futbol oynasınlar. Namaz kılacağız biz. Yok, camiden çocukları soğutmayalım. Ama çocuklar tiyatroya gelsinler, tiyatroda oyun oynasınlar, bağırsınlar, gülsünler. Böyle bir şey yok. Herkes çıt çıkmıyor. Herkes dinliyor. Sinemada öyle, konferansta öyle, okulda öyle. Yani şimdi okulda mesela çocukları gönderiyoruz. Öğretmen ses çıkartmayın diyor. Bırakın çıkartsın sınıfta çocuk ses. Ama camiye gelince çocuklara dokunmayın. Camide her türlü sesi çıkartsınlar. Çok yanlış bir şey. Evet, namaz dışında camilerde gelsinler, oynasınlar. Her türlü etkinliği camilerde yapalım ama namaz vakti namaz kılalım. Çocuklar safta dursunlar. Çocuklar safta durarak namaz kılmaya alışkanlık kazanırlar. Dolayısıyla saf düzeninde imamın arkasında buluğ çağına ermiş olan erkek cemaat, onun arkasında işte 7-12 yaş çocuklar, onların arkasında kadınlar, kadınların arkasında da kız çocukları saf tutarlar. Bu noktada da sahabe efendimizin hayatına baktığımızda, tabii ilk dönem fakirlik diz boyu, yani elbiseler ancak avret mahallini örtebilecek kadar, birçok sahabe efendimiz elbisesini istediği gibi rahat bir şekilde alabilecek mali güce sahip değil. Ondan sebep rükudan kalkarken veya secdeden kalkarken kadınlar biraz geç kalksın diye tavsiye var. Niye? Çünkü öndeki erkeklere gözleri kayabilir diye. Bugün de olması gereken bu. Yani kadınlarımız camiye, cemaate gelecek. Evet, sahabe efendilerimiz döneminde, tabiin döneminde kadınlar camiye gelmesin, evlerinde namaz kılsınlar. Artık eskisi gibi değil, kem gözler ortalıkta dolaşıyor diye kadınlarımızı evlerde namaz kılmaya yönlendirdiler. Ama bugün kadın zaten evde değil. Zaten sokakta, zaten çarşıda, pazarda. Evet, kadının en kutsal mekanı evi. Evinin içerisinde olan kadın en korunaklı yerde duruyor. Ama sokağa çıkıyorsa, çarşı pazar geziyorsa, bir zahmet camiye gelsin, camide hiç olmazsa huzur bulsun. Bu yönüyle de biz nereden nereye çektiğimize bakmamız gerekiyor. Yani kadını sokaktan, çarşıdan, pazardan camiye çekebiliyorsak önemli. Ama evi ile cami arasında bir tercih yapmak durumundaysa evi camiden daha korunaklı. Bu yönüyle evlerimizi birer kıblegah haline getirmemiz önemli bir mesele. Onun için evlerde de cemaatin oluşturulması önemli. Yani yeri geldiğinde evin erkeği çocuklarını arkasına da erkek çocuklarını, arkasına da hanımını alarak namazını cemaatle kılmalı. Evlerde de cemaat ihmal edilmemeli. Ama bugün bakıyorsunuz bazı yerlerde, özellikle de cenaze namazlarında namazla alakası olmayan bir takım hanım kardeşlerimiz erkeklerin önünde saf tutmaya çalışıyor. Arada saf tutmaya çalışıyor. Cenaze bile, ölüm bile ibret almak için yeterli gelmiyor. Cenab-ı Allah hepimize hidayet nasip eylesin.
Amin. Yine şöyle bir soru var değerli hocam. Kadınların erkeklere selam vermesi caiz midir?
Eğer bir görüşme söz konusuysa, eğer bir alışveriş söz konusuysa, yani selam nedir? İki Müslümanın karşılaştıklarında birbirlerine dua etmeleridir. Esselamu aleyküm. Cenab-ı Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Yani günün bereketli olsun, ayıpsız, kusursuz, kedersiz, dertsiz bir gün geçiresin. Çünkü selamet demek her türlü beladan, musibetten korunmak anlamına geliyor, salim olmak anlamına geliyor. Böyle bir dua cümlesi. Bu duayı erkek kadınlara, kadın erkeklere yapar. Binaenaleyh eğer bir yerde bir kadın bir ihtiyacını görmek için işte mesela doktora müracaat ediyor. Selamun aleyküm doktor bey diyerek içeriye girebilir. Veya işte akrabasının, yakınının birinin yanına gidiyordur. Selamun aleyküm diyerek içeriye girer. Fakat şöyle de bir mesele var Basri hocam. Selam bizde giriş cümlesi olarak da kullanılıyor. Yani bir muhabbet cümlesi olarak da kullanılıyor. Hatta bir hikaye anlatırlar. Adam bostana gitmiş. Selamun aleyküm demiş. Bostan sahibi aleyküm selam dememiş. Adam dönmüş demiş ki ya selam almak sünnettir, farzdır. Niye selamımızı almıyorsunuz? Evlat demiş selam kelamı çeker. Kelam da bizim karpuzları alır götürür demiş. Yani bu selamın bana faturası pahalıya mal olur diye adam selamı almaktan imtina etmiş. Binaenaleyh eğer selam bir laubali konuşmaya götürecekse veya karşı tarafta işte bu kardeşin bende gözü var türünden bir anlam doğuracaksa orada dikkatli olmak lazım gelir. Ama öyle bir problemin olmadığı yerde bir dua cümlesidir. Özellikle de mesela Kur'an-ı Kerim yaşlı kadın ifadesini kullanıyor. Yani artık hayattan elini eteğini çekmiş yaşlı kadınlar, onlarla karşılaştığında bir erkek selam verir. Onlar da erkeklere selam verirler. Ama karşı cinste bir cazibe oluşturabilecek bir durum söz konusu ise selamı bahane etmemek lazım diye kitaplarımız kaydederler. Böyle bir durum söz konusu değilse, iki Müslüman bir meseleden dolayı görüşüyorlarsa selamla başlarlar. Selam bir dua cümlesidir. O cümleyi de Müslümanlar birbirlerine dua etmekten imtina etmezler.
Evet, son sorumuz şöyle değerli hocam bugün için. Kesilen saç veya tırnaklar sobaya atılabilir mi?
Şimdi insan vücudu muhterem kabul edilmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölmüş olan insanın kemiklerinin de kırılmasını yasaklamış. Binaenaleyh insan vücudundan ayrılan şeyler de bir saygıyla defnedilmeli der kitaplarımız. Tırnak olsun, saç olsun bunların böyle sobaya atılması uygun olarak görülmemiştir. Toprağa gömülmeleri, toprakta geri dönüşüme bırakılmaları uygundur. Çünkü toprak insanın geldiği yerdir. Biz topraktan geldik ve nihayetinde de toprağa döneceğiz. Toprak bizim ana yurdumuzdur. Ama ateş ile insan vücudundan kopan parçaların ister saç olsun, ister tırnak olsun, isterse başka bir şey olsun, yok edilmesi, imha edilmesi farklı bir takım anlamları da çağrıştırdığından dolayı doğru değildir. İmkan varsa bu tür insan vücudundan çıkan şeylerin bir yere gömülmesi, toprağa bırakılması en uygun olan şeydir.
Allah razı olsun. Teşekkür ederiz değerli hocam. Efendim bugünkü İlmihal Saati programının sonuna erdik. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.